Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu haftada dünyadaki güncel olayları Türkiye penceresinden konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftaki konumuz Putin, Erdoğan ve Çavuşoğlu-Pompeo görüşmeleri ışığında Suriye. Kaşıkçı olayındaki son durum ve Türk Akımı Projesi'ni konuşacağız. Dilerseniz Türk Akımı Projesi ile başlayalım. Hı-hı. Geçtiğimiz günlerde Türk Akımı Projesi'nin deniz bölümü tamamlandı. Türk Akımı Projesi'nin ekonomik ve enerji politikalarına etkisi ne olacak sizce?
Evet, tabii öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Çok önemli bir projeydi. Uzun yıllardır Türkiye ve Rusya'nın gerçekleştirdiği, yatırım yaptığı ve önem verdiği bir proje. Nihayetinde önemli bir kısmı tamamlanmış oldu. Sayın Putin de bu bağlamda Türkiye'yi ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte açılışı yaptılar. Yatırım maliyetleri açısından da tabii çok ciddi rakamlara ulaşan bir projeden bahsediyoruz ve Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının tedarik edilebilmesi ama aynı zamanda zengin Rus doğalgaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya, özellikle de Balkanlara ve bu anlamda Güney Avrupa'ya ulaşması açısından çok önemli bir projeydi. Bu Türkiye ile Rusya arasında yaşanan işte uçak düşürme hadisesinden sonra askıya alınmış, dondurulmuştu. Ama ardından tekrar ilişkileri normalleşmeye başlamasıyla birlikte tekrar hızlandı ve nihayetinde önemli bir kısmı denizdeki yatırım tamamlanmış oldu. Şimdi tabii bunun Avrupa'ya uzanması söz konusu olacak. Bunun Bulgaristan ya da Yunanistan alternatiflerinden ulaşması bekleniyor. Avrupa gaz ihtiyacının da önemli bir kısmını karşılayacak önemli bir projeden bahsediyoruz. Tabii Rusya çok doğal kaynaklar açısından, özellikle petrol ve doğal gaz açısından çok zengin bir ülke ve bunu istikrarlı kanallar aracılığıyla dünyaya ihracat etmek ve ekonomisini bu anlamda geliştirmek arzu ediyor. Şu anda mevcut hatlarından önemlisi Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınmaktaydı. Bunu çeşitlendirebilmek adına kendi tedarik zinciri açısından bir kuzey akımı, diğeri ise Türk akımı olarak hayata geçecekti ve Türk akımı önemli bir ilerleme kaydetmiş oldu. Avrupa devletleri içerisinde Türk akımına yönelik farklı pozisyonlar söz konusuydu ama Amerika ve şirketlerin bunu istemediğini biliyoruz. Hı hı. Çünkü kendi LNG gaz satımına Avrupa'nın bağımlı olması ve Rusya'ya olan bağımlılığın azalmasını tercih ediyordu. Ancak Türkiye ve Rusya'nın ağırlığını koymasıyla bu inisiyatif hayata geçirildi ve proje önemli çerçevede tamamlandı. Tabii Türkiye'nin jeopolitik konumu açısından da önemli. Hı hı. Türkiye enerji hatları açısından hem bir güzergah hem de bunun ötesinde bir hub, merkez haline gelme arayışında. Bu anlamda işte TANAP projesi, Azerbaycan gazının, hı hı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması hem de Türkiye'nin büyüyen ekonomisinde enerji ihtiyacını tamamlaması açısından önemliydi. Şimdi bu bağlamda Türk akımı da hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve arz güvenliğinin sağlanması için önemli olacak. Hem de Türkiye üzerinden bunun Avrupa'ya taşınmasıyla birlikte hem Türkiye'nin jeopolitik konumu daha güçlenecek, stratejik açıdan bunu bir değer haline getirecek. Hem de Türkiye bundan ciddi bir ekonomik gelir elde edecek. 300-400 milyon dolardan daha fazla belki bir gelir yaratması söz konusu olacak. Rusya ile ilişkiler açısından da önemli. Tabii Rusya ile son dönemde Türkiye enerji anlamında ciddi anlamda çalışıyor. İşte bir yanda mavi akım, bunun ötesinde ise nükleer santral yatırımı, hı hı, çok önemliydi. Türkiye ilk nükleer santralini Rusların yatırımıyla hayata, evet, geçirecek. Çok büyük bir proje, 20 milyar dolarlık bir projene bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Rusya arasında Türkiye'nin enerji ihtiyacı olan, Rusya'nın da enerji fazlasını ihraç etmeye çalışan bir ülke olduğunu düşündüğümüzde birbirini tamamlayan iki ülkenin bir araya gelerek bu anlamda önemli projelere imza attığını görüyoruz.
Türk akımı projesinde iki boru hattı var. Birisi Türkiye'yi, birisi de Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Evet. Türk akımı projesi Türkiye'nin Rusya ve Avrupa Birliği ile olan ilişkisini nasıl etkileyecek?
Tabii önemli. Az önce genel çerçevesini çizmeye çalıştığım gibi Rusya ile Türkiye birbirini tamamlıyor. Bu bağlamda bu tarz ortak büyük projelerin imza atılması doğal karşılamak gerekiyor. Rusya ile ve Türkiye jeopolitik açıdan gerginlikler de yaşıyor. İşte Suriye meselesi, evet. Diğer bölgede Gürcistan'da yaşanan hadiseler, Ukrayna, Kırım'ın ilhakı, Karadeniz'deki adımlar her konuda Türkiye ile Rusya yan yana gelemiyor. Farklı pozisyonlar alabiliyor. Tabii diğer bir endişe kaynağı ise Türkiye'nin Rusya'ya olan bağımlılığının artacak olması. Bu evet doğru, altın çizmesi gereken bir husus. Nihayetinde Rusya'dan zaten ciddi anlamda doğalgaz Türkiye alıyordu. Şimdi bu bağlamda Türk akımıyla bu bağımlılık artacak %60'a oranında yaklaşacağı tahmin ediliyor uzmanlar tarafından. Nükleer enerji yatırımını yine Ruslar yaptı. Bu konuda Türkiye'nin arz çeşitliliğini artırması gerekiyor. Bu anlamda Türkiye aslında çeşitli adımlar da atıyor. Birincisi yerel kaynaklara yönelmiş durumda. Yenilebilir enerjiye ciddi anlamda yatırım yapıyor. Rüzgar, güneş enerjisi. Hı hı,
evet.
Yine su kaynaklarını aktif olarak kullanarak yerel kömür, yerli kömür üretim.
Yerel kaynaklarında.
Yine jeotermal enerji. Hı hı. Önemli. Bunun dışında ise bölgede enerji zengini olan ülkelerle olan ilişkisi. Bunların başında Irak. Irak'ta özellikle hem Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi hem de şimdi Kerkük petrollerinin tekrardan Türkiye üzerinden aktarılacak olması. Bunlar Türkiye adına önemli. Ama burada bir handikap İran'a yönelik uluslararası yaptırımlar. Her ne kadar Türkiye belli bir istisna almış olsa da Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'dan petrol ve doğalgaz alımına yönelik bir baskı içerisinde. Bu tabii Türkiye'yi arz güvenliğini temin edemek için Rusya gibi daha güvenilir ortaklarla işbirliğini artırmasını beraberinde getiriyor. Ama orta vadede Türkiye kesinlikle hem kendi yerel kaynaklarına daha fazla odaklanmalı hem de arz çeşitliliğini sağlayacak şekilde ülkelerle işbirliği yaparak bu anlamda adım atmalı diye düşünüyorum.
Türk akımı projesi için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşme gerçekleşti. İki ülke liderinin görüşme maddeleri ve konuları neydi? Görüşmeden hangi sonuçlar çıktı?
Evet, tabii Türk akımının açılışı çerçevesinde Putin ziyaret etti ama iki lider bir araya geldiğinde en temel mesele her zaman Suriye. Suriye konusunda özellikle İdlib'deki durum ele alındı. Genel çerçevede işte Suriye'deki çözüm arayışları gündeme geliyor. Bunun ötesinde bölgesel meseleler mutlaka değerlendiriliyor. Birçok jeopolitik mesele var. Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde attığı tek taraflı adımlar, doları bir silah aracı haline adeta getirmiş olması, yaptırım uygulamaları, İran'a yönelik yaptırımlar, iki ülkenin birlikte karşılık vermeye çalıştığı husus. Tabii ticaretin artırılması iki ülke açısından da çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte karşılıklı ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine gelmesini arzu ediyor. Bunun için ciddi bir potansiyel de olduğu görülüyor. Türkiye'nin ithalatı Rusya'dan çok yüksek. Bu da temelde petrol ve doğalgaz kaynaklı. Türkiye'nin ihracat rakamlarının gittikçe Rusya'ya yine arttığını görüyoruz. Bunun ötesinde 6 milyon 2018 yılında Rus turistin Türkiye'ye gelmesi söz konusu olacak. Bu rakamın 2019'da daha da artması için çabalar sarf ediliyor. Yine karşılıklı ortak yatırımların artırılması, ticaretin daha kolaylaştırılması için gümrük vergilerinin belli oranda azaltılması ve vizelerin tamamen kaldırılması. Ruslar işte uçak düşürme hadisesinden sonra Türkiye'ye tekrar vize uygulamaya başlamıştı. Şimdi çeşitli başlıklarda bunu kolaylaştırmaya başladılar ama hala Türkiye'nin arzu ettiği seviyeye bu nokta taşınamamış durumda. Bu anlamda da Türkiye'nin bazı talepleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında bunlar da masaya yatırılmış durumda.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti ve ziyareti bağlamında Amerikan mevkidaşı Pompeo ile görüştü. Evet. Görüşmede hangi konular ele alındı?
Burada Çavuşoğlu'nun çantasında iki tane dosya vardı. Birisi FETÖ meselesi, diğeri ise Suriye. Malum bunlar zaten Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki yapısal sorunlar haline geldiler. Konjonktürel olarak Brunson meselesi bir krize neden olmuştu. Ancak Brunson serbest kalmasıyla birlikte ilişkiler tekrar normalleşmeye gitti. Ama bu iki temel sorun hala ortada duruyor. Amerikan medyasında son dönemde bazı haberler çıktı. NBC gibi kanallarda. İşte Trump'ın ilgili devlet kurumlarına Fethullah Gülen Türkiye iadesi için bir arayışa girmelerini
arz ediyor. Geçen hafta çok konuşuldu
evet,
bu konu.
Bunu da Kaşıkçı meselesinde Türkiye'nin kolaylaştırıcı rol oynamasını üzerinden el almaya çalıştılar. Ancak Trump bunu reddetti. Ancak şöyle bir şey söylemişti. Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmek, iyileştirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olumlu açıklamalar yaptı ve Türkiye'nin taleplerini karşılamak için bir arayıştayız dedi. Bu önemli. Hı hı. Bu açıdan acaba işte hem YPG meselesi Suriye bağlamında hem FETÖ meselesinde Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray temelli yeni bir siyaset izleyebilir mi? Bunlar soru işaretiydi. Çavuşoğlu da hem FETÖ'cülerin Amerika Birleşik Devletleri'nde ikame eden başta Fethullah Gülen olmak üzere Türkiye iadesi ve Amerika'nın Türkiye'ye bu konuda destek vermesi. Ama bunun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye verdiği desteği sonlandırarak Türkiye'nin taleplerini karşılayacak şekilde bir Suriye politikası dizayn etmesi konusunda talepleri oldu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bu iki konuda da böyle yapısal bir değişiklik açıkçası ben beklemiyorum. Hı hı. Her ne kadar Erdoğan'la Trump'ın ilişkilerinin iyileşmeye başlamış olması belli anlamda sonuç vermeye başlıyor. Yine Kaşıkçı olayında Türkiye çok ciddi bir kaldıraç elde etti ve bu anlamda elinde ciddi kozlar var ve bu bağlamda da ABD ile olan ilişkisi Türkiye'nin olumlu bir seyre doğru gitmeye başladı. Bazı kademeli adımlar atabileceğini düşünüyorum ben Amerika Birleşik Devletleri'nin. Belli FETÖ'cülerin iadesi, belki Membiç'teki sürecin hızlandırılması, Fırat'ın doğusunda bazı Türkiye'nin kaygılarını gidermeye yönelik adımlar, işte KCK liderliğinin başına ödül konması, hı hı, gibi adımlar atmaya devam etmesi düşünülebilir. Ancak böyle çok ciddi bir kırılma işte FETÖ ve PKK'de konusunda ne yazık ki beklemek çok mümkün gözükmüyor şu an.
Gülen'in iadesi söz konusu
zannetmiyorum, olmaz kısa vadede diyorsunuz. Zannetmiyorum.
Hı hı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Astana görüşmelerinin 11. toplantısı 28-29 Kasım'da gerçekleştirilecek. Astana toplantısının ana gündemi ne olacak sizce?
Tabii birkaç madde olacak. Birincisi siyasal çözüm arayışları. Bu anlamda özellikle yeni anayasanın teşkil edilmesi şu ana kadar aslında komitesinin gerekiyordu ve burada bir tıkanma var. Bunun aşılabilmesi için Astana görüşmeleri yeniden bir platform olacak. İstanbul'daki 400 zirvede de aslında yeni anayasaya çok ciddi anlamda liderler Putin, Erdoğan da olmak üzere Merkel ve Macron değinmişti. Şimdi bu bağlamda sürecin siyasal sürecin devam edebilmesi adına anayasa komitesinin bir an önce oluşturulup bunun çalışmaya hızlı bir şekilde başlaması gerekiyor. Bunun ötesinde ise İdlib meselesi tabii yine çok önemli. Burada Türkiye ile Rusya arasında bir mutabakat oluşmuştu. Özellikle bir zon, bir bölge belirlenmesi, buradan radikal yapılanmaların çıkartılması ve ağır silahlarını bir şekilde bu bölgenin tamamen dışına bırakması. Bu önemli. Bu konuda tabii tam istenen ölçekte bir başarı elde edilemedi. Bazı gruplar çekilmeyi reddetti. Rejimin provokasyonları sonucu bu bölgede çatışmalar yaşandı. Şimdi bu meseleler tekrar oradan ele alınacak. Ve Suriye'nin geleceği noktasında liderler kendi pozisyonlarını ortaya koyarak yeni bir sürecin hayata geçmesi için arayışta olacaklar diye düşünüyorum.
İstanbul ve Soçi'deki zirvelerde İran bulunmazken Astana'daki görüşmede tekrar İran'ın katılıyor olması Suriye'deki siyasal süreci nasıl etkileyecek sizce?
İran Astana görüşmelerinin üçüncü paydaşı önemli. Sahada evet, askeri bir varlığı var. Hatta rejimden belki birçok alanda daha da güçlü. 60 bine yakın sayısı bulan milisleri kontrol etmeye devam ediyor. İran devrim muhafızları hala Kudüs güçleriyle birlikte sahada aktif. Önemli bir oyuncu. Dolayısıyla bir çözüme varılacaksa burada İran'ın da rol alması gerekiyor. Bu bağlamda Astana'da tekrar İran'ın da görüşmelerin parçası olacak olması önemli diye düşünüyorum.
Türk-Rus, Türk-Amerikan ve yapılacak olan Astana görüşmelerini göz önünde bulundurduğumuzda Suriye'deki sürecin nasıl gelişmesini bekliyorsunuz?
Tabii Suriye ile ilgili öngörüde bulunabilmek çok zor gerçekten. Çok dinamik bir süreç, devamlı değişen aktörlerin pozisyonların değiştiğini, çıkarların farklılaştığını, çatışma dinamiklerinin zaman zaman farklılaştığını görüyoruz. Şimdi büyük fotoğrafa baktığımızda, şimdi bir yanda Türkiye, bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran gibi ve İsrail'i de sayarsak 5 tane ana aktör var. Sahada rejim, Suriyeli muhalifler ve DAEŞ hala belli ölçekte varlığını devam ettiriyor ve PKK. Bunlar arasında bir vekaletler savaşı ve güç mücadelesi var. Farklı vizyonlar hala devam ediyor. Ama Türkiye, İran ve Rusya arasında en azından ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ve siyasal bir çözüm konusunda mutabakat oluşmuş durumda. Ancak Esed rejiminin geleceği, şahsının özellikle Beşar Esad'ın geleceği ve yeni sistemle ilgili bir ortaklıktan bahsedebilmek çok mümkün değil. Fırat'ın doğusuna karşı bir ortak tutum var. Amerika PKK angajmanına karşı bir ortak tutum var. ABD ile Türkiye arasında ise Fırat'ın doğusundaki gelişmelerle tamamen karşı karşıya gelinirken Esed'in meşruiyetini yitirmiş olması ve yeni bir siyasal çözüm konusunda bir ortaklık söz konusu. Avrupalı ülkeler genelde ülkenin siyasal istikrarı, yeniden inşası ve mülteci meselesinin çözülmesiyle ilgili ciddi bir hassasiyet kendi bağlamında görüyorlar. Türkiye'nin için PKK'nın varlığı çok önemli ve buna yönelik Fırat'ın doğusuna nasıl adım atacağı ile ilgili ciddi endişeleri var. Bir yandan İdlib ve Afrin,
evet.
Aziz Cerablus, BAP hattında istikrarı oluşturmak için dinamikler var. Tüm bunlar devam ederken bir Aslan'a, bir Cenevre, iki tane siyasal süreç de işletiliyor.
Hı hı.
Yeni anayasa yapımından bahsettik az önce. Bunun gerçekten Suriye'nin geleceği açısından yeni anayasaya ben de çok önem veriyorum.
Hı hı.
Bundan sonra ülkenin nereye doğru seyredeceği, nereye doğru gideceği, gerçekten istikrarlı bir Suriye oluşturulabilecekse yeni anayasa burada kilit öneme sahip. Hı hı. Bu yüzden de bu anayasa yazacak komitenin gerçekten tüm toplum kesimlerini temsil edecek şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Bunun ötesinde ise tabii anayasa yapmakla bitmiyor. Serbest seçimlerin yapılabilmesi, bir geçiş hükümetini oluşturabilmesi, gerçekten çözüm isteniyorsa, arzu ediliyorsa bu bahsettiğim ülkeler arasında bu konuda inisiyatif almak durumundalar. Dolayısıyla tabii birçok parametre var. Bunlar nereye doğru şekillenecek? Ama temelde artık Suriye Savaşı'ndan tüm taraflar çok yorgun, bitkin. Herkese ciddi bir maliyet ödedi. Türkiye'de dahil olmak üzere ve kimse yeniden büyük ölçekli bir Suriye'de savaşın tekrardan kızışmasını, eskale edilmesini istemiyor. Bu bağlamda da en azından mevcut statükoyu koruyacak, daha da kötüleşmesini engelleyecek şekilde ülkelerin pozisyon alacağını ben düşünüyorum.
Fırat'ın doğusunda Rakka ve Sanadit bölgelerinde yerel halkla YPG, PKK'lı teröristler arasında gerilimler yaşanmıştı. Bölgedeki dinamikler nelerdir ve bu gerilimleri nasıl değerlendirmek gerekiyor sizce?
Evet, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin temel hassasiyeti zaten demografinin yansıtılmayan bir yönetim modelinin uygulanmaya çalışılması. Amerika verdiği silahlı güç, askeri güçle sahada yerel karşılığı olmayan PKK unsurlarının bölgeye yönetmesini sağladı. Bölgenin demografisine baktığımızda kahır ekseriyetinin Araplardan oluştuğunu görüyoruz ve işte Rakka'dan Deir ez-Zor'a, Haseke'ye kadar, oradan Tel Aviv'de Rasul Ayn'a, Ayn İsa'ya kadar ki hatta çok yoğun bir Arap nüfus var ve buralar bir terör örgütü tarafından ABD desteğiyle kontrol edilmeye çalışılıyor. Ama burada bir istikrar oluşturabilmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Hemen her gün bir gösteri, isyanla PKK yüzleşmek durumunda kalıyor. ABD'den aldığı tüm desteğe rağmen bölgenin demografisi bir şekilde kendini gösteriyor. Türkiye'de bunu söylüyor zaten. Yani siz burada yönetilemez dinamikler üzerinden sürdürülemez bir model ortaya koymaya çalışıyorsunuz. DAEŞ'i başka bir terör örgütüyle bastırarak burada yeni bir şey inşa etmeye çalışıyorsunuz. Ama bu istikrarsızlık bu şekilde devam edecektir. Bölgenin yerel etnik ve mezhebi dengelerini barındıracak bir yönetim modeli inşa edilmediği takdirde süreç bu şekilde devam edecek. Son gösteriler ve çatışmaları da bu bağlamda görmek gerekiyor. Daha önce Rakka'nın merkezinde de PKK unsurlarına karşı çok ciddi isyanlar yaşanmıştı. Arap aşiretleri zaman zaman ayaklanıyor. DAEŞ bu bölgelerde hala bu kaostan yararlanarak varlığını devam ettiriyor. Saldırılar gerçekleştirebiliyor. Ciddi kaotik bir durum var. Bölgenin yeniden inşa edilmesi hiçbir şekilde söz konusu olmadı. ABD liderliğine koalisyon başta Rakka olmak üzere bölgeyi havadan neredeyse yok etti. Şimdi hayalet kente dönüşmüş bir Rakka'dan bahsediyoruz. Tamamen yıkılmış, altyapısı yok edilmiş kentler, şehirler var. Bu şekilde devam edemez. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de aslında görüyor diye düşünüyorum.
Amerikalı yetkililer İran'ı Suriye'de sınırlandırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, İran'ın Suriye'den çıkmasını siyasal süreç için ön şart olarak belirledi. Sizce Suriye'deki İran-Amerika gerilimi nasıl şekillenecek?
Önemli tabii. Amerika Birleşik Devletleri Trump iktidarı döneminde İran'ı çok sert bir şekilde hedef aldı.
Hı hı.
Olmadan farklı bir şekilde İsrail lobilerinin ve Amerikan sağının Şahin isimlerin de etkisi ve yönlendirmesiyle Trump Beyaz Saray çok sert bir pozisyon benimsedi. Nükleer anlaşmayı rafa kaldırdı. Yaptırımları tekrardan başlatıyor. Suud Birleşik Arap'la İsrail koalisyonunu İran'a karşı destekliyor. Ama askeri olarak İran'a karşı herhangi bir hamle içerisinde bulunmadı. Bu önemli. Amerika Birleşik Devletleri şu an Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, belki hatta Lübnan'da İran'ın vekil unsurlarını, güç dinamiklerini baskı altına almak ve adım adım elimine etme stratejisi izliyor. İran'ı adeta bir çevreleme içerisine girecek. Ama bunda ne kadar başarılı, çok başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Irak'ta İran'ın hala çok güçlü olduğunu, yeni iktidarda da önemli rol üstlendiğini gördük. Keza Suriye'de işte 60 bine yakın Şii milisten bahsediyoruz ve ülkenin önemli bir kısmını kontrol altında tutuyor bunlar. Burada İran'ı Ruslara baskı yaparak kısmen dışarıya tutmak istiyor. PKK'nın işte Suriye kolu PYD-YPG İran'a karşı kullanacağını iddia ediyor. Ama bunlar hep kağıt üstünde kalıyor. Hakikaten sahadaki güç dinamiklerine baktığımızda bu konuda da ABD'nin başarılı olamadığını görüyoruz. Burada temel mesele ekonomi olabilir. Şimdi bu uluslararası uygulanan yaptırımlar artık kendisini iyice şiddetli bir şekilde İran'a karşı gösteriyor ve İran'ın bu devlet dışı aktörleri kullanmak için çok ciddi finansal kaynaklara ihtiyacı var. Belki bu alanda üzerindeki ekonomik baskı arttıkça İran daha fazla kendi içine dönecek ve toplumsal olayları da bastırabilmek için ekonomisine odaklanmak zorunda kalacak ve bu anlamda işte Hizbullah'tan tutun da Suriye'deki milislere kadar verdiği desteği azaltabilir, ilgisini kaybedebilir. Bu anlamda da görece çekilebilir diye umut ediyor. İran ise tam tersi Amerika ile mücadelesini bu geniş coğrafyada sürdürerek daha başarılı olabileceğini düşünüyor. Ve bu bağlamda Amerika doğrudan askeri olarak harekete geçmezse İran'ı Suriye'den çok kolay çıkartabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası.
Uzun zamandır dünya gündemini meşgul eden Kaşıkçı cinayetine gelecek olursak, evet, bu cinayetteki son gelişmeler nedir ve süreç nereye doğru ilerliyor?
Tabii bu önemli. Burada özellikle Amerika merkezi bazı gelişmeler yaşanıyor. Amerikan medyası CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasında Muhammed Bin Salman'ın olduğuna yönelik ciddi bir kanaat geliştirdiğini sızdırdı. Bu çok önemliydi. Trump'a da briefing verdiler. Ardından kongreye zannedersem briefing verecekler ve kongre üyelerini bilgilendirecekler. Tabii CIA'nin böyle bir kanaata varmış olması ve bunu Trump'tan önce kamuoyuna sızdırarak paylaşmış olması çok önemli. Bu iş Amerikan kamuoyunun bu konuda artık Kaşıkçı konusunda Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'a karşı ciddi anlamda pozisyon almaya başladığını gösteriyor. Bu da Suud iç dengeleri açısından da sürecin geleceği açısından da çok önemli. Şimdi Suudların temel meselesi bu işin Muhammed Bin Salman'a ulaşmadan örtbas edebilmekti. Ancak Türkiye'nin her geçen gün yayınladığı yeni deliller, uluslararası işte büyük devletlerin istihbarat örgütleriyle ses kayıtlarının paylaşılması ve Türkiye'nin elinde bu yaşanan katliamın bir şekilde emir komuta zincirini Muhammed Bin Salman'a kadar götürecek bir deliller olma ihtimali süreci ciddi anlamda bu noktaya kadar getirdi. Şimdi Amerikan İstihbarat Örgütü'nün de bu anlamda kanaat belirtmesi ve Trump'a rağmen ki Trump'ın Salman'ı korumaya çalıştığını biliyoruz. Örtbas etmeye çalıştığını biliyoruz. Buna rağmen böyle bir açıklama yapmış olması önemli. Şimdi Amerikan Kongresi de bu konuda eğer çok net bir pozisyon alırsa ki öyle gözüküyor. Salman üzerinde ciddi anlamda baskı olacak. Trump üzerinde baskı olacak. Trump'ın Salman'a verdiği desteği çekmesi dahi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda Salman'ın veliaht olarak kalabilmesinin hiçbir şekilde ben mümkün olmadığını düşünüyorum.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar BBC'ye konuştu ve konsolosluğun içeriden dinlenmesi diye bir şey yok. Ses kayıtlarının kaynağını açıklamayacağız dedi. Türkiye ses kayıtlarının kaynağını bu davada açıklamak zorunda mı?
Ya bu tabii ses kaydı ciddi spekülasyon edilen bir mesele. Ancak somut bir gerçek var ki katliam hem öncesi hem sonrası hem de katliam sırasında ki yaşananlar Türkiye'nin elinde kayıtları olduğu anlaşılıyor. Ve bunun bir kısmını da zaten dünya devletleriyle paylaştı. Bunun nasıl elde edildiği ile ilgili spekülasyonlar yapılabilir. Yani Türkiye'nin dinlemiş olacağı içeriği dinlediği iddiasında da bulunabilirsiniz. Veya oradan bir kişinin kayıt yaparak Türkiye'ye bunu vermiş olma ihtimali söz konusu. Birçok ihtimalden bahsediyoruz. Evet. Ancak Türkiye prensip olarak bunu nasıl elde ettiğini açıklamayacağını söyledi ve böyle bir zorunluluğu olmadığını da söylüyoruz. Burada temel mesele Türkiye'nin bunu nasıl elde ettiği değil, asıl bir vaka. Evet. Bir konsolosluk binasında bir ülkenin istihbarat örgütleri daha önceden teamülden planlanmış şekilde bir vatandaşı, uluslararası bir gazeteciyi öldürüyorlar. Ardından cesedini parçalara bölerek yok ediyorlar. Ciddi bir katliam, inanılmaz bir katliam yaşanıyor ve Türkiye bunu adalete teslim edebilmek, sorumlularını ortaya çıkartabilmek için elinde bulunduğu delilleri kamuoyuyla, dünya kamuoyuyla paylaşarak süreci yönetmeye çalışıyor. Asıl mesele bu. Tabi Suudlar bu işi farklı noktaya getirebilmek, Türkiye'nin elini zayıflatabilmek için bu tip meseleleri gündeme getiriyorlar. Bunlar çok bence üzerine durulacak önemli bir mesele değil diye düşünüyorum.
Türkiye'nin Kaşıkçı olayındaki adalet yanlısı tutumu Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerilim yaratabilir mi?
Bence tam tersi. Çünkü Türkiye'nin de çok önemli kozlar var ve Trump'ın ciddi anlamda müttefiği konumunda olan Selman ve Suudi Arabistan'daki diğer ilgili aktörler bu anlamda Türkiye'nin süreci nasıl yöneteceğine gelecekleri bağlı. Dolayısıyla Trump Türkiye'ye Kaşıkçı üzerinden bir gerginlik yaşamaktansa tam tersi Türkiye'ye daha fazla alan açan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha fazla önem veren bir pozisyona kendini konumlandırdı. Trump ama pragmatik birisi. Zaten Türkiye'yi de istediği gibi yönlendiremeyeceğini düşünürse ve Kaşıkçı konusunda Muhammed Bin Selman'ı koruyamayacağını düşünürse pozisyonunu değiştirecek ve farklı bir veliahta yatırım yapabilecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye ile Trump'la Erdoğan arasında bir ekstra Kaşıkçı meselesi üzerinden gerginlik oluşacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Hı
hı. Kaşıkçı cinayeti hakkında Suud Başsavcılığın yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, orada temel mesele şu. Yani mevcut Suudi Arabistan'daki dinamikler tamamen Muhammed Bin Selman tarafından yönetiliyor. Hı hı. Dolayısıyla Suud Başsavcısının da yaptığı açıklamalar temelde Muhammed Bin Selman'ın sorumluluğunu görmezden gelecek şekilde süreci farklı bir noktaya götürebilmek. Ama dünya kamuoyu tarafından da ne Suud Başsavcısı ne de diğer Dışişleri Bakanı Cübeyr olmak üzere Suud yetkililerin yaptığı açıklamalar asla satın alınmıyor, inandırıcı bulunmuyor. İşte Almanya en son silah satımını tamamen durdurduğunu açıkladı. Diğer ülkelerden benzer açıklamalar geliyor. Amerikan Kongresi'nde kongre üyeleri çok sert açıklamalar yapmaya başladılar. Suudlar bu işi artık yönetemeyeceğini görüyor. Kral Salman'ın önünde iki tane seçenek var bence. Ya kendi ülkesinin geleceğini teminat altına alacak ya da oğlu Muhammed Bin Selman'ın ikisini aynı anda koruyabilmesi hiçbir şekilde mümkün gözükmüyor benim kanaatimce.
Programımızın son dakikalarına geldik. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Dünya kamuoyu Kaşıkçı cinayetini gündemden düşürmüyor. Evet. Fakat Suudi Arabistan Yemen'de birçok sivil kaybın yaşandığı bir savaşı devam ettiriyor. Sizce son gelişmeler Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşını etkileyecek mi? Evet.
Tabii Yemen'deki savaşı tek başına Suudi Arabistan gerçekleştirmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte bir süreç var. Ve burada askeri açıdan çok başarısızlar. Ciddi anlamda insan hakları, ihlalleri işleniyor. Siviller hedef alınıyor. Ülkede ciddi bir ablukadan dolayı gıda, ilaç vesaire gibi ulaşıma erişim sıkıntısı var ve adeta kıtlık yaşanıyor. Dolayısıyla Kaşıkçı olayından sonra dünya kamuoyunun çok daha fazla gündemine gelmeye başladı Yemen. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri verdiği desteği azaltmaya başladı. İşte tanker uçakları daha önceden Amerikan tanker uçakları Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarına ikmal yapıyordu. Bunları iptal ettiler ve bir barış olabilmesi, bir en azından ateşkesin sağlanabilmesi için baskı yaptıklarını gördük. Ama Suudların ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin geri adım atmadığını da görüyoruz. Savaşı sürdürmekte kararlılar. Adeta bir batağa saplanmışlar ve çıkmakta çok zorlanıyorlar. Birleşik Milletler'in devreye girmesi, Amerikan baskı yapmasıyla belki uzun süreli ateşkesler oluşabilir ama en de sonunda orada çatışmalar yine devam edecek diye düşünüyorum.
Sayın Uç'un değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Bu hafta da programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın. Türkiye penceresinden.